Ayrım 8.
Bu olanaksızlıklar içinde nasıl bir yol izleyeceklerdi? Bestecilikte nasıl bir yol yordam izleyeceklerdi? Müzikai Hümayun'un Atatürk'ün buyruğuyla daha 1924 yılında Ankara'ya getirilip Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adıyla halka açık konserler vermeye başlamamış olsaydı, yorumcularımız hangi orkestrayla çalacak, bestecilerimizin yaratılarını hangi orkestra seslendirecekti? Eleştirmenlerimiz hangi besteciler ve eserler üzerine yazı yazabilecekti? Her yaştan, her kesimden insanların çeşitli alanlarda kendilerini yetiştirebileceği, sanatın her dalında payına düşeni alabileceği, herkese açık bir halk üniversitesi niteliği taşıyan halk evleri, Atatürk'ün buyruğuyla 19 Şubat 1932 yılında kurulmasaydı, çok sesli müzik beğenisiyle yetişen insanların sayısı nasıl artacaktı? Bu kurumların varlığı, Avrupa'dan dönen genç sanatçıların genelde başkentte toplanması için yeterli bir nedendi. Çağdaş müzik yaşamımızın temellerinin atılmasına ve gelişmesine öncülük eden Atatürk gibi bir lider ve onun bize armağan ettiği müzik kurumları olmasaydı, bestecilerimiz ve yorumcularımız kendini kanıtlama olanağını bulamayacak, belki de tarihe iz düşüremeyeceklerdi. Sonuç olarak Türkiye'de uluslararası sanat müziği, çok sesli müzik gelişemeyecek, uluslararası planda kendisini kanıtlayamayacaktı. 1938'e kadar olan dönemi ülkemizin müzik yaşamında yeni bir dönem olarak ele aldığımızda görülecektir ki, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında kat edilen yol inanılmaz derecede büyüktür. Örneğin Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti 1924'ten 1936 yılına kadar 30'dan fazla Türk eserinin ilk seslendirmesini yapmış, bu eserleri müzikseverlere tanıtmıştı. Orkestra bir o kadar da Türk yorumcusuna eşlik etmiş, yorumcularımızın kimi konserlerinde Türk, kimi konserlerinde de yabancı bestecilerin eserlerine yer vererek halkın önüne çıkmışlardı. Halk evleri ve halk odaları ise kültür, sanat ve toplumsal etkinlik alanlarında 9 ayrı kolda çalışma yapıyordu. 1. Dil Edebiyat Kolu. 2. Güzel Sanatlar Kolu. 3. Temsil Kolu. 4. Spor Kolu. 5. Sosyal Yardım Kolu. 6. Halk Dershaneleri ve Kurslar Kolu. 7. Kütüphane ve Yayın Kolu. 8. Köycülük Kolu. 9. Tarih ve Müze Kolu. Bu kolların yaptığı etkinliklerin niteliği tüzük ve yönergelerde ayrıntılarıyla belirtilmişti. Konumuz olan Güzel Sanatlar Kolu'nun görevleri şöyleydi. Bu kol, güzel sanatlara halkın sevgisini arttırmak, güzel sanatların ülkede gelişmesine çalışmak amacını güder. Güzel sanatlarla ilgilenen genç yetenekleri korur ve bunların yetişmelerine çalışır. Halk için müzik geceleri düzenler, Batı müziğinin ve Batı müzik tekniğinin kökleşmesine, Batı tekniğine göre Türk müziğinin yaratılmasına ve gelişmesine çalışır. Ulusal oyunları özendirir, her olanaktan yararlanarak bunları otantik giysi, çalgı ve türküleriyle tekrarlatır. Halk evlerinin en parlak dönemi 1932-1940 yılları arasındadır. Bu dönemde yurdun dört bucağına yayılmış bulunan halk evleri ve halk odalarında 23.750 konferans, 12.350 temsil, 7.850 film gösterisi, 970 sergi, 9.050 konser gibi sayıca küçümsenemeyecek boyutta etkinlik gerçekleştirilmişti. Bu etkinliklerden yararlananların sayısı ise 10 milyonu bulmuştu. Cumhuriyet'in yokluk ve kıtlık içindeki kuruluş döneminin yarattığı eserlerden biri olan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulması ise başlı başına önem taşıyordu. 1924'te kurulan Musiki Muallim Mektebi, öğrencilerinin bir bölümüyle Avrupa'dan dönen genç öğretim elemanı sanatçıların oluşturduğu yeni ve yerleşik kadrosuyla 12 yıllık birikimini konservatuvara devretme hazırlığı içindeydi. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış söylevinde konservatuvarın kuruluşuna ilişkin düşüncelerini Türk ulusuna şöyle iletiyordu. Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara'da bir konservatuvar ve bir temsil akademisi kurulmakta olmasını zikretmek benim için bir hazdır. Güzel sanatların her şubesi için kamutayın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve maddi hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için tesirlidir. Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda konservatuvarın kurulması için çalışmalara başlanmış, profesyonel müzikçi yetiştirmek üzere çağdaş anlamda bir müzik ve sahne sanatları okulunun yapılanmasına katkıda bulunmak üzere iki Alman uzmandan yararlanılmıştı. Bunlardan biri olan ünlü Alman besteci Paul Hindemith, 1935 yılından 1938'e kadar Türkiye'ye çeşitli aralıklarla gelerek konservatuvarın kurulmasıyla ilgili çalışmaları düzenlemiş ve yönetmiş, ayrıca Türk müzik yaşamına yön verecek önlemlerin alınması için ayrıntılı raporlar sunarak önerilerini bildirmişti. Hindemith'in değer bilirlikle anılan çalışmalarının yanı sıra bu yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Tedrisat Umum Müdür Vekili olan Cevat Dursunoğlu ile Güzel Sanatlar Şube Müdürü görevinde bulunan müzik yazarı, araştırmacı ve çevirmen Cevat Memduh Altar'ın büyük katkıları olmuştu. İkinci uzman Karl Eber ise Mart 1936'dan Nisan 1947'ye kadar Ankara'da çalışarak konservatuvarın tiyatro ve opera bölümünün kurulması, geliştirilmesi ve ilk öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük emeği geçmiş dünyaca ünlü bir opera rejisörüydü. Kuruluş aşamasında Hindemith'in önerilerine uyularak Musiki Muallim Mektebi öğrencilerinden 86'sı sınavla konservatuvar öğrencisi olarak seçilmiş, bu sınavın başladığı 6 Mayıs 1936 tarihi ise konservatuvarın kuruluş günü kabul edilmişti. Öğretimin başladığı tarih ise 1 Kasım 1936'dır. Kültür ve sanat yaşamımızın köklü bir kurumu olan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş yasasında amaç şöyle özetlenmişti. Ülkemizde müzik, tiyatro, opera ve bale kültürünü işlemek, ülkemizin gereksinimine yanıt verebilecek sayı ve nitelikte yetkin sanatçılar yetiştirmektir. Bu doğrultuda hazırlanan 3829 sayılı yasa 20 Mayıs 1940 tarihinde yürürlüğe girerek Ankara Devlet Konservatuvarı yasal bir kimlik kazanmıştı. Hazırlık ve kuruluş çalışmaları Marif Vekili Saffet Arıkan, yasanın çıkması ise Marif Vekili Hasan Ali Yücel'in dönemlerine rastlar. Böylece 2. Mahmut zamanında başlayan, kimi zaman olumlu gelişmeler ve duraklamalar gösteren çok sesli müzik yaşamımız, Atatürk'ün öngörüsüyle çağdaş bir ekol kurmayı gerçekleştirerek bugün sahip olduğumuz onu aşkın konservatuvara örnek oluşturmuştur. Konservatuvar yasasının 10. maddesinde yer alan önemli bir nokta, tatbikat sahnesi adı altında konservatuvar bünyesinde bir deneme sahnesinin kurulmasıydı. Ankara'da tiyatro ve opera temsilleri ilk kez burada sergilenecek, ileride kurulacak olan kendi bağımsız birimlerinin çekirdek kadrosu buradan yetişecekti. Konservatuvarın ilk mezunlarıyla tatbikat sahnesinin çalışmaları gelişti ve bu etkinliklerle başkentte tiyatro ve operanın sevilmesi, benimsenmesi yolu açılmış oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ilk mezunlarını verdiği 3 Temmuz 1941 günü bir diploma töreni düzenlendi ve olay görkemli bir şekilde kutlandı. Diploma töreninde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdülhalik Renda, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri ve Marif Vekili Hasan Ali Yücel hazır bulundu. Hasan Ali Yücel açış konuşmasında şöyle diyordu. Gözden uzak tutulmamasını özellikle vurgulamak isterim ki, insanlığın en müthiş savaşlarından birini yaptığı böyle bir devirde ve harp yangınının dumanları göklerimize vurduğu böyle bir zamanda, tiyatro temsilleriyle, operayla ilgilenmemiz, güzel sanatlar davasına nasıl ciddi bir anlam verdiğimizin tarihe geçecek kadar kuvvetli bir kanıtı olarak algılanmalıdır. Biz tiyatro ve opera türü temsil sanatını bir uygarlık sorunu olarak görüyoruz. Onun içindir ki aziz ülkemizin her durumda savunması için her türlü özveriyi yapmakla uğraştığımız şu sıralarda sanatın bu dallarındaki gelişimine de eğiliyor ve onu durdurmak değil tam aksi yürüyüşünü hız vererek devam ediyoruz. Bir gün bizim gibi tüm insanlığın kavrayacağına inanmış bulunduğumuz Türk hümanizmasının yepyeni bir evresi Devlet Konservatuvarı'nın bağrından doğmaktadır. Yazar bizden olmayabilir, besteci başka ulustan olabilir. Fakat o sözleri ve sesleri anlayan ve canlandıran biziz. Onun için Devlet Konservatuvarı'nın temsil ettiği piyesler, oynadığı operalar bizimdir, Türktür ve ulusaldır. Bizden olacak yazar ve besteci de ancak bu yolla yetişecektir. Devlet büyüklerinin böyle bir törene katılması, Atatürk'ün belirlediği kültür politikasından ödün verilmeyeceğini gösteriyordu. Tatbikat sahnesi Haziran 1941'den Haziran 1949 yılına kadar etkinliklerini sürdürdü. Tiyatro ve opera gibi kurumların kurulmasına olanak sağlayacak sanatçı birikimi ve yeterli deneyim kazanılınca 1949 yılında çıkarılan 5441 sayılı yasayla tatbikat sahnesi kaldırıldı, yerine devlet tiyatrosu ve operası kuruldu. Böylece konservatuvar 1949 yılına kadar geçen 13 yıllık süreç içinde diğer sanat kurumlarına kaynak olabilecek sanatçılar yetiştirdi. Mezunlarının bir bölümü orkestrada görev aldı. Bir bölümü ise tatbikat sahnesi uygulaması ile deneyim kazanarak kendi kurumlarını yarattı. Atatürk'ün, "Efendiler, siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisi cumhur olabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız. Binaenel, bu çocukların kıymetini bilelim" sözleriyle ödüllendirilen Türk sanatçıları bu kez opera sanatında da uluslararası düzeyini kanıtlamış oluyordu. Devlet tiyatrosu ve operasının kurumlaşması Ankara'nın sanat ve kültür yaşamına yeni bir soluk katmıştı. Artık başkentin bir senfoni orkestrası, konservatuvarı, tiyatrosu ve operası vardı. Bu arada bestecilerimiz de üretken davranıyor, yazdıkları eserler ilgiyle izleniyor, bu eserler gazete ve sanat dergileri aracılığıyla müzikseverlere bir olay olarak duyuruluyor, hatta bazı eserlerin dünya premieri hiç geciktirilmeden gerçekleşiyordu. Bu konuda bir gecikme olduğu zaman müzik yazarları kaleme sarılıyordu. O dönemde yeni yaratılara gösterilen ilgi günümüzdeki ilgiden çok daha fazlaydı. Konservatuvarda uzun yıllar müzik tarihi hocamız olan değerli araştırmacı, müzik yazarı ve müzikolog Mahmut Ragıp Gazi Mihal, Ulvi Cemal'in yeni yazıları başlığını taşıyan 15 Mart 1938 tarihli Varlık Dergisi'ndeki yazısında genç bestecilerin yeni yaratılarını hemen bastırıp yayınlamak, böylece onların çalışmaları hakkında günü gününe bilgi sahibi olabilmek gerektiğini belirtiyor ve şöyle diyordu. Genç bestecilerimizin yeni ürünlerinden günü gününe çalınmaları koşuluyla veya basılmış partisyonları incelemek olanağını bulduktan sonra bilgi sahibi olmayı beklersek geleceğe yönelik umutlarımız çok kırılır. Yeni müzik eserlerini sık sık çaldırmak, beğendirmek ve her yazılanı özel sermaye ile hemen bastırabilmek olanakları ileri gitmiş sanat merkezlerinde bile o kadar azaldı ki darlıkların önüne değme besteci birlikleri bile geçemiyor. Gözlemlerimize göre bu gibi özel yayın olanaksızlıklarıyla birlikte Avrupa sanat merkezlerinde yepyeni bir eser tanıtımı modası da baş gösterdi. Müzik dergilerinin hepsinde ayrı sütunlar görüyorsunuz. Bu sütunlarda örneğin falan bestecinin filan adında bir şey yazdığı anlatılarak eser hakkında genel bilgiler veriliyor. Eser henüz ne çalınmış ne de basılmıştır. Sadece yenilik meraklılarını ve yorumcuları ilgilendirmek üzere varlığı meslektaşlara müjdeleniyor. Güzel bir yöntem. Hele bizim için. Çünkü meslekten olup da köşe bucaktaki meslek işlerine karşı her an kulak kabartan 3-5 kişi dışındaki hemen herkes, bestecilik alanında hiç çalışanımız bulunmadığı umutsuzluğu içindedir. Halbuki 3-5 besteci sürekli çalışıyorlar. Çığırlarını, yollarını, düzeylerini gereğince buldular mı? Hepsi aynı kuvvette midir? En kuvvetli olan kimdir? Bütün bunları henüz biliyor görünmek istememekle birlikte hepsinin karınca, kaderince çalıştıkları bir gerçektir. 1934 yılına kadarki çalışmaları hakkında oldukça yazı yazıldı, yazdık. O zamandan beri neler yaptılar? Söyleşiye bir rastlantıdan yararlanarak Ulvi Cemal Erkin'den başlamak istedim. Kendisinden sordum. Hep bildiğimiz alçak gönüllülüğü ile anlattı. Hatta piyanosu ile zarif yapraklarından uzun uzun çaldı. İçtenlikle söylüyorum ki bu arkadaşın cidden zarif ve sempatik bir yazısı var. Anadolu müziğini kendine göre duygulu bir anlatışı var. Yöresel renk araştırmasını seviyor. Bazı yazı biçimlerinde Fransız yenilerine, izlenimcilere eğilim gösteriyor. Mahmut Ragıp Gazi Mihal yazısına Ulvi Cemal Erkin'in son yaratıları olan Yerli Çalgılar Dörtlüsü ile taslak halindeki piyano için küçük parçalar hakkında ayrıntılı teknik bilgiler verdikten sonra şöyle devam ediyor. Ulvi Cemal Erkin taslak çizgilerini gösterdiğimiz belirli bir yoldan ta başlangıçtan beri hiç ayrılmadı. O halde yalnız bu biçimi duyuyor, içtenliği yalnız böyle bir biçimde bulunduğuna göre de çığırı hiç değişmeyecek demektir. Bakalım. Ulvi Cemal Erkin'in ilk eserleri hakkında çıkan eski yazılarda genç romantiklerin ve izlenimcilerin etkileri görülmektedir gibi görüşlere sık sık rastlanıyordu. Erkin'in ilk eserlerinde Fransa'da eğitim görmüşlüğünün doğal sonucu olarak Fransız izlenimcilerinin etkisi, öte yandan Osmanlı-Türk geleneğinin izleri ve malzeme olarak büyük bir ustalıkla kullandığı Türk halk müziğinin çok seslilik içinde yerli yerine oturtulması çabaları belirgin özelliklerdendi. İlk eserlerinde görülen izlenimcilik etkisi hiç kuşkusuz önce hocalarından sonra da beğendiği bestecilerden kaynaklanıyordu. Buna yaşadığı çağ ve çağdaş tekniklere yakın olma isteği de eklenince kendi kişiliğini bulana kadar önündeki örneklere başvurması, onlardan etkilenmesi doğaldı. İlk yaratılarda bir büyük ustayı ya da bir hocayı örnek almak olağandı. Belli bir süreç ve deneyim bir sanatçının kişisel stilini bulmasından en önemli unsurdu. Sanatçı kendi yolunu ve kişiliğini bulunca da başkalarına örnek olmaya başlayacak, bu kez öykünülen sanatçı kendisi olacaktı. Erkin bestecilik öğrenimini batıda yapmış, batılı hocalarla çalışmıştı. Ama zaman geçtikçe kendi biçimine damgasını vurmaya yönelmiş, ilk yapıtlarında bile geleceğin Ulvi Cemal'i müjdeleyen çizgileri yakalayabilmişti. Ulvi Cemal Erkin Avrupa'dan döndükten 4 yıl sonra 28 yaşındayken 3 dakikalık tek bölümlü Bayram adlı orkestra eserini bestelemişti. Eser önce 11 Mayıs 1934 yılında Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası tarafından kendi yönetiminde Ankara'da, 2 ay sonra da 23-24 Temmuz tarihinde Zeki Üngör yönetimindeki Moskova Filarmoni Orkestrası ile Bakü'de seslendirilmişti. Bu eser aynı zamanda Ulvi Cemal Erkin'in sanat yaşamında tarihi değeri olan iki başlangıcı olanak açmıştı. Birincisi bayramı yöneterek şef kürsüsünde ilk kez yer alması, ikincisi ise yurt dışında yorumlanan ilk senfonik eserin altında imzası bulunmasıydı. Büyük atakların ön hazırlığı niteliğinde olan bayramın arkasından Yerli Çalgılar Dörtlüsünü yazmıştı. Bu dörtlü onun ilk oda müziği eseriydi. Ulvi Cemal Erkin, Yerli Çalgılar Dörtlüsünü 1935 yılında yazmaya başlamış ve bir yılda tamamlamıştı. Bu eser 1938'in 22-23 Nisan günleri Ankara Devlet Konservatuvarı salonunda ard arda iki kez seslendirilmişti. Aynı konser 10 gün sonra 4 Mayıs'ta Ankara Radyo Evi'nde yinelenmiş, bütün bu konserin dinleyicileri arasında ünlü Fransız piyanist Alfred Cortot da bulunmuştu. Üç konserde de büyük bir beğeniyle dinlenen Yerli Çalgılar Dörtlüsü'nün heyecanla yazılmış eleştirisini Mahmut Ragıp Gazi Mihal'in yeni bir kompozisyon başlığı altındaki 15 Haziran 1938'de Varlık Dergisi'nde yayımlanan yazısından aktaralım. Ulvi Cemal Erkin'in yeni yaratıları arasındaki Yerli Çalgılar Dörtlüsü'nden yine bu sütunlarda söz edeli çok olmadı. Aynı eserin son iki hafta içinde Ankara Devlet Konservatuvarı salonunda 23 Nisan Şenlik günü bayramlık bir müzik olayı olarak çalınması, 4 Mayıs akşamı radyoda yinelenmesi, büyük sanatçı Alfred Cortot tarafından bir rastlantı sonucu dinlenmesi ve partisyondan izlenmesi, genç bestecinin o korkutucu eleştirmenden aldığı esaslı övgüler gibi öyle hoş, heyecanlı olaylar oldu ki, üzerinde bugün de durmayı gerekli gördük. Cemal Reşit Rey Ulvi'ye İstanbul'dan çok içten bir kutlama mektubu yazmış. Bunu bir rastlantı sonucu öğrendim. Seni bütün kalbimle kutlarım Ulvi. Çünkü Korto dinlediği dörtlükten çok duygulanmış. Bana uzun uzun anlattı diyor. Onu beğenmeyen kaldı mı? Türk, yabancı, çalan, dinleyen herkes beğendi. Bu başarıyla birlikte şu kanıtlandı ki artık Ulvi Cemal eseri çalınmadan önce kontrole gerek duyan biri olmaktan çıkmıştır. Üstelik bu eseri Paris'in ünlü bir dörtlüsü tarafından da çalınacaktır. Genç bestecinin düşüp kalkarak veya hep yükselerek geçireceği bütün gelişme yolundaki adımlarını günü gününe bilmeliyiz ki nedenlerini ve etkilerini arayabilelim. Ulvi Cemal'de zarifi aramak, duygusal bir zevk ile çalışmak nitelikleri var. Yazı biçiminde ve tekniğinde daha önce de söylediğimiz gibi öteden beri değişiklik olmadı ise de görüşlerinde büyük bir gelişme kaydediyoruz. Eskiden Anadolu ezgisini yazısının yine temel bir unsuru olarak ele alır, fakat genişletecek veya armonize edilecek birer tem gibi kullanırdı. Bugün ise en karakteristik Anadolu ağzının aralık atlayışlarındaki özellikleri sezmeye çalışıyor, anlayışla buluyor ve kullanıyor. Olgun, zevkli, örneğin pentatoniğe aşık oluyor, en dokunaklı, bize en yakın ezgileri hep pentatoniktir. Yabancı dinleyiciler, dörtlünün daha çok işçilik inceliğini ve zarifliğini beğendiler. Yargıları bizim görüşlerimiz kadar geniş kapsamlı olamazdı. Çünkü onlar Anadolu müziğini bilmiyorlar. Bilmeyince de aralıklara ve ritimlere ait renklerin köklerini kavrayamıyorlar. Örneğin biz, bu dörtlüde bestecinin artık Batı Anadolu'nun zeybek ritimlerine hiç yer vermediğini, bu kez Trabzon yöresinin oyun, ritim ve kıvraklığını ele aldığını, oraya yaptığı son araştırma gezisinden esinlenmiş olduğunu son parçada, yazısındaki yöresel renk başkalığının bundan ileri geldiğini görüyoruz. Meslektaşımızı bütün yeni görüşlerinden dolayı ayrıca övgüye değer buluyoruz. Fakat bir yabancı eleştirmen bütün bu sorunlardan ne anlar? Yine son bölümde dikkate değer pizzicato oyunları var. Bir yabancı için bunlar sadece eğlenceli şeylerdir. Hatta tehlikeli güçlüklerinden ötürü yersizdir bile. Fakat bir de bizden sorun. Bizce orası hoş bir buluştur. Görenler bilir ki Anadolu'da oyuna kalkıldı mı, havaya girilmezden önce davulcu çomak ve çubuğuyla şöyle bir gezinir. Alıştırma vuruşları yapar. Ritime girdi giriyor dersiniz. İşte cello pizzicatosunda çomak hazırlığı, inci pizzicatolarda da çubuk tırıltıları sabırsızlanmaktadır. Ve sonuçta ritim bütün canlılığıyla coşar.